Ayrım 17.
Türkçülük ve ulusçuluk düşüncelerini alabildiğini ülküselleştirerek Anadolu'ya bilinç taşımaya kalkışan aydınlarımızın da Türklük duygularını kolayca ayaklandırabileceklerini sandıkları bu insanları henüz şöyle böyle tanımışken, onların hala göçebelik karakterlerini yitirmediklerini ve geleneklerini sürdürdüklerini görünce dehşetli şaşırdıkları da doğrusu gerçek olsa gerektir. Çünkü köylünün tarlasındaki ürününe el koyarak jandarmaların desteğindeki mültezimler aracılığıyla %10'unu devlet adına alan Osmanlı'dan kalma aşar usulünü daha 1925 yılında yeni kaldırmışlarken topu topu 4 yıl sonra 1929'da bu kez köylülere ilginçtir halkın deyimiyle yol vergisi ve bunlar gibi daha ağır yükümlülükler getirmişlerdir. 1929 yılında çıkarılan bu yol mükellefiyeti yasası güya fakir ve savaşlarda yıkılmış olan ülkeyi yeniden imar etmeyi amaçlamaktadır. Onarım ve bayındırlık hizmetleri içinde bütün yurttaşlara eşit yükümlülükler getirilmektedir. 18-60 yaş arasındaki bütün erkekler yol yapımında ya bedenen çalışacaklardır ya da belirli bir bedel ödeyecektir. İşte bu nedenle halk yol vergisi demiştir bu yasanın adına. Ancak gene aynı yasa askerleri, subayları, memurları ve ayrıcalıklı şirketlerde çalışanları bu yükümlülükten bağışık tutmuştur. Zaten o dönemde ülkede sanayi tesisi ve sanayi işçisi yok denecek kadar az olduğu için böylece neredeyse kentlilerin tamamı bu yükümlülükten bağışık tutulmuş olmaktadır. Öte yandan istenilen bedelde ağların ve tüccarların kolayca ödeyebilecekleri bir miktardır. Ticaretinde neredeyse tamamı Yahudilerin, Ermenilerin ve Rumların elindedir. Yani görünen o ki bu yasa sanki salt köyler ve köylüler için çıkarılmıştır. Çünkü bu yasadan kısa bir süre sonra hemen 1930 yılında kentlerin, yollarının, alanlarının, parklarının, bahçelerinin, rıhtımlarının, iskelelerinin, köprülerinin kısacası imarının nasıl ve kimler tarafından yapılıp korunacağını, yönetileceğini belirleyen 1580 sayılı belediyeler yasası da çıkarılmıştır. Dolayısıyla bu yol vergisi yasasının görünmeyen, açıklanmayan asıl amacı hem köydeki karakol ve bunun gibi devlet binalarını köylülerin kendine zor ücretsiz yaptırmak hem de köylüler üzerinde yeni bir terör estirerek onları biraz daha yıldırmak olsa gerektir. Ayrıca köylerde böylece biraz daha çekici olacak ve belki köylülüğü de özendirecektir. Ama kırsal kesimlerdeki bu insanların zorla bastırılmış göçebelik kalıtlarının giderilmesi ve yok edilmesi konusunda Cumhuriyet dönemindeki bu yoğun çabalarında önemli bir yarar sağladığı doğrusu kuşkuludur. Çünkü Doğan Avcıoğlu'nun yazdığına göre 20. yüzyılın ikinci yarısında daha yeni yaptırılmış, yapısalcı işlevci yöntemle yürütülen bir araştırmaya göre günümüzdeki Anadolu Türkmeni hala 11. yüzyıl Türkmenlerinin kültür özelliklerinin %39'unu korumaktadır. Türklerin Tarihi Cilt 1 sayfa 86. Yani Orta Asya'dan 900 yıl önce sürüklenip getirilmiş göçebe karakterimizin 5'te 2'si bugün de hala yaşamaktadır. Gerçekten bu oran çok yüksektir. İnanılır gibi değildir. Ne ki bu rakamın kesinlikle abartılmamış bir gerçek olduğu da bizce 1950'lerden sonra yaşanılan toplumsal olaylarla bir anlamda doğrulanmıştır. Cumhuriyet'in kurucusu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 27 yıllık tek parti iktidarının yıkılıp yerine Demokrat Parti'nin geçtiği 14 Mayıs 1950 seçimlerinden sonra yaşanılan o büyük iç göçte gerçekten kolay kolay inanılır gibi değildir. Sanki bütün toplum birden ayaklanmış ve köyden kente, kentten büyük kentlere doğru korkunç bir göç başlamıştır. Örneğin 1950'lerde daha milyonu bile bulmayan İstanbul'un nüfusu 1960'larda birden 1,5 milyonu, 1970'lerde de 2,5 milyonu aşmıştır. Bugün 1990'larda ise 10 milyon dolaylarındadır. Gene 1950'lerde toplam nüfusun ancak %25'i kentlerde, geri kalan %75'i kırsal kesimlerde yaşarken bu oran bugün tersine dönmüştür. Nüfusun yarıdan çoğu bugün kentlerde yaşamaktadır. İlginçtir bu büyük göç bir süre sonra Anadolu'yla da sınırlı kalmamıştır. İkinci Dünya Savaşı'nın yaralarını sarmaya çalışan Almanların savaşta yitirdikleri iç gücü açığını kapatmak için 1965'lerde Türkiye'den de konuk işçi istemeleri ve onları bando mızıkalarla karşılamaları sanki bu büyük göçe yeni bir yön gösterici olmuştur. Ve birden yurt dışına bir akın başlamıştır. Önceleri konuk iş gücü gönderilmesi görünümündeki bu olay giderek kısa bir süre sonra tam bir göç halini almıştır. Gerçekten de 15-20 yıl gibi toplumların yaşamında sözü bile edilemeyecek denli kısa bir süre içinde önce Avusturya'dan Fransa'ya, Almanya'dan İskandinavya'nın kuzey ucuna kadar bütün Avrupa'ya, sonra da Kuzey Afrika'ya, Arabistan'a, Avustralya'ya, Amerika'ya, Kanada'ya, yani dünyanın dört bir köşesine on binlerce insan kah yasal yollardan kah kaçak çoluk çocuk sessizce göçüvermişlerdir. Ama ne yazık ki tıpkı 11. ve 12. yüzyıllardaki gibi 20. yüzyıldaki bu büyük göçünde toplam kaç kişi olduğunu söyleyebilecek bir yetkili bulabilmek hemen hemen olanaksızdır. Örneğin Almanya'da bile bugün kimine göre 1,5 milyon Türk vardır, kimine göre de Türklerin sayısı 2 milyonu çok aşkındır. Fakat kesin olarak bilinmemesine karşın gene de şu 15-20 yıl içinde yurt dışına göçen insan sayısı mutlaka 5-6 milyon dolaylarında olsa gerektir. Kuşkusuz bu büyük iç göç ile önce iş gücü göçü olarak başlayan 5-6 milyonluk bu dış göçün temelinde de bir takım ekonomik nedenler mutlaka vardır. Ama böylesine kısa bir sürede ve böylesine gürültüsüz patırtısız, sessizce Anadolu'dan binlerce kilometre ötelere, hatta okyanus aşırı ana karalara dek uzanan böylesine büyük bir göçün gerçekleştirilebilmiş olması da acaba salt ekonomik nedenlerle açıklanabilir mi? Galiba olanaksız. Çünkü göç olayı, salt belirli sayıdaki insanın belirli uzaklığa, belirli bir sürede taşınması olayı değildir kuşkusuz. Belirli matematik formülleriyle kolayca çözülebilecek bir sorun değildir. Dünyadaki bütün taşıma şirketleri ve tır filolarının bir araya gelince bilgisayarlarla belki ancak gerçekleştirebilecekleri böylesi büyük bir olayın başarılması, bizce hiç kuşku yoktur ki bu toplumun genlerinde hala diri duran göçebelik kalıtları sayesinde olmuştur. Yüzyıllar boyu silah zoruyla baskı altında tutulmuş bu genler, 1950'lerde seçimlerle gelen görece özgürlük ve demokrasi ortamında özgürlüğü, göç özgürlüğü diye yorumlayarak birden depreşmiştir. Nice sonra ilk kez özgürcesine, kendi istenciyle bir göç kararı verebilmektedir. Kuşkusuz bu süre içinde çeşitli değişimlere uğramış ekonomik konumları ve sorunları da bu depreşen göç dürtülerini alabildiğine kamçılamıştır. Öte yandan göçebe bir toplum olduğumuz ve hala göçebelik karakterimizi yitirmediğimizde bu olaylarla bir kez daha tanıtlanmıştır. Ancak hemen şunu da belirtmeliyiz ki son zamanlarda ortaya çıkan bazı olgu ve görüngeler bizde bu göçünde toplumumuzun artık son göçü olduğu kanısını uyandırmaya başlamıştır. Gördüğümüz kadarıyla toplumumuz ilk kez hiçbir baskı olmadan kendi istenciyle yerleşikliğe geçmeye karar vermiş gibidir. Kendiliğinden yavaş yavaş yerleşmekte, yerleşikliğe geçmektedir. Galiba bu son göçtür. Göçebelik zor zanaat, mezarı bile yok göçebenin. Görüldüğü gibi bir toplumun karakterini yüzyıllar boyunca da baskı altında tutulsa silah zoruyla değiştirebilmek olanaksızdır. Çünkü bir toplumu bir üretim biçimi ve ilişkisinden bir başka üretim biçimi ve ilişkisine silah zoruyla geçirebilmek olanaksızdır. Ancak gene bir toplumun salt sürekli baskı altında tutulduğu için böyle 5-6 yüzyıl boyunca hiçbir değişime uğramadan aynı karakteri koruyabileceğini söyleyebilmek de kuşkusuz olanaksız olsa gerektir. Anadolu'ya yerleştirilip sindirilmiş bu insanların da bunca baskı ve zorlamalara karşın doğru üretim biçimi ve ilişkilerinde büyük bir değişim olmamıştır. Anadolu'da egemen üretim biçimi hala hayvancılıktır. Ancak bu insanların karakterlerinde, birbirleriyle ilişkilerinde, kimlik ve kişiliklerinde hiçbir değişimin olmadığını söyleyebilmek de olanaksızdır. Orta Asya'dan sürükleyip getirdikleri göçebe kültür ve uygarlıkları elbette gelip yerleştikleri bu yerlerdeki kültür ve uygarlıklarla karşılıklı etkileşim içine girmişler ve bir takım değişimlere uğramışlardır. Ama ilginçtir, hala ulusal karakterimizin ana belirleyicileri olarak niteleyebileceğimiz birçok ilişki ve davranışımızın da göçebeliğimizin bunca etkileşimlere karşın yüzyıllardır hemen hemen hiç değişmeden bugünlere ulaşmış temel öğeleri olduğu kuşkusuzdur. Örneğin gezmekten, hele hele yurt dışı gezilere çıkmaktan, seyahat etmekten, hoşlanan bir toplum olduğumuzu söyleyebilmek gerçekten çok zor olsa gerektir ve bu bizce hiç kuşku yok ki göçebeliğimizle ilgili ana kalıtımlardan birisidir. Öyle ki bir başka toplumda daha benzeri var mıdır acaba? Gezi bizde bir cezalandırma biçimi olarak dahi kullanılmıştır. Örneğin Bektaşi ve Mevlevi tekkelerinde suç işleyen veya tekkedeki davranışlarından daha olgunlaşmadığı ve pişmediği anlaşılan canlara seyyah izni, seyyah cezası verilmektedir. Bu cezaya çarptırılan mürit hemen geziye çıkmak zorundadır ve gezi süresince de hiçbir tepkiye uğrayamamaktadır. Yunus Emre'nin de şeyhi tarafından böyle bir cezaya çarptırıldığı rivayet olunmaktadır. Tek seyyahımız Evliya Çelebi de kendi anlatımıyla istemeden bir yanlışlık sonucu gezgin olmuştur. Yazdığına göre bir gece düşünde Hazreti Muhammed'i görmüş ve ondan Tanrı katında yardımını kendisinden esirgememesini dilemek için şefaat ya Resulallah diyecekken heyecandan şaşırıp seyahat ya Resulallah dediği için Tanrı da onu gezgin yapmıştır. Nitekim toplumumuzla ilgili galiba bu çaptaki tek bilimsel araştırma olan PR'ın 1985-1989 yılları arasında yaptırdığı 48.421 anketin sonuçlarını içeren özgün çalışma, Profil Türkiye 1989 Değerler, Tutumlar, Davranışlar başlıklı raporda da belirtildiği gibi, bugün de pasaport sahibi olanlarımızın sayısı toplam nüfusumuza göre gerçekten devede kulak gibidir. 15 yaşın üstündeki nüfusun ancak %8'i pasaport sahibidir ve onların da sadece %6'sı yani ancak 20'de biri yurt dışına çıkmıştır. Bunların çoğu da tek başlarına yurt dışına gitmek yerine mutlaka topluca birkaç komşu veya arkadaş özel akrabalarıyla kuru fasulye ve bulgurları da yanlarında art arda konvoy halinde gezmeyi yeğlemiştir. Fakat ilginçtir, toplum olarak geziye çıkmayı pek de sevmememize karşın sık sık taşınmaktan yüksünenimizde doğrusu pek olmamıştır. Çünkü gerçekten çok kolay taşınırız. Sık sık ev değiştiririz. Sık sık mahalle değiştiririz. Kent değiştiririz. Çoğumuzun adresini bilememesi, aklında tutamaması da galiba bu yüzdendir. Bütün resmi işlemlerde bizlerden hala birkaç fotoğrafla mahalle muhtarından onaylı nüfus sureti ve ikametgah il muhabiri istenmesi de belki gerçekten bu yüzden gereklidir, kim bilir. Gene hemen belirtelim ki göçebe karakterimizin körelmeden yüzyıllar boyu sürüp geldiğinin önemli kanıtlarından bir diğeri de bizce konutlarımızın kendileridir, konut teknolojimizdir. Örneğin yukarıda da değinildiği gibi Osmanlı yönetim İstanbul'a yerleştirdiği Türk boylarını gözü gibi koruyup yerleşikliğe geçirmeye çalıştığı halde ilginçtir ta 19. yüzyılın ortalarına kadar bu insanlar ne kendilerine doğru dürüst bir saray yapmıştır ne de konut yapımında taş kullanmıştır, kâgir ev yapmıştır. Taş dini yapılarda, askeri yapılarda, su yolu, köprü, kervansaray ve bunun gibi bayındırlık yapılarında son derece ustalıklı bir biçimde kullanılarak İstanbul'da çağın mimari başyapıtları yaratıldığı halde gene aynı İstanbul'daki konutların neredeyse tamamı ağaçtandır, tahtadır, ahşaptır. Anadolu'da ise Selçuklu ve Osmanlılardan kalmış birkaç cami, kervansaray ve askeri yapının dışında Türklerin yaptığı taş bina hemen hemen hiç yok gibidir. Var olanların da adı taş binaya çıkmıştır. Hala taş mektep, taş konak, taş han ve bunun gibi adlarla anılmaktadırlar. Konutlar genellikle bağdadidir, çamur sıvalıdır, kerpiçtendir, ağaçtır, huğdur, sedirdir. Görüldüğü gibi konut yapımında ömürleri taşa oranla çok daha kısa olan malzemeleri kullanmışlardır genellikle. Acaba niçin? Kuşkusuz bu malzemelerin işçilikleri de ötekileri oranla hem daha kolaydır hem de daha az emek gerektirdiği için ucuzdur. Ancak taşı işleyerek bunca büyük mimari anıtlar yaratmış bu insanların kendileri için yaptıkları evlerde taş kullanmamış olmalarını taş işçiliğin zorluğu ve pahalılığıyla açıklamaya kalkışmak doğrusu işi biraz fazla hafife almaktır bizce. Çünkü ev için binaların yapı ömrünün fazla dönemselmemesinde, hiç kimsenin birkaç kuşak boyunca hep aynı yerde oturabileceğini kesinlikle düşünememiş olmasında aramak galiba daha gerçekçi bir yaklaşımdır. Yani bu insanlar işçiliğinin zorluğu veya pahalılığından filan değil, evi nasıl olsa belirli bir süre sonra terk edip gideceklerini içtenlikle inandıkları için özellikle taş filan gibi uzun ömürlü malzemelerle yapmayı düşünmemiş olsalar gerektir. Kısacası konut yapımında daha düne dek uyguladığımız teknolojiler bile bizce göçebeliğimizi bir türlü unutamadığımızın kanıtlarından birisidir. Toplum olarak altın ve gümüşe bunca düşkün olmamız, kadınlarımızı ve kızlarımızı gün 24 saat altın ve gümüşten takılarla donatmamız da bizce hiç kuşku yoktur ki göçebeliğimizin görüngülerinden birisidir. Yoksa milyonlarca lira değerindeki bunca altın ve gümüş bileziği, küpeyi, kemeri, halhalı hırzmayı, beşi bir yerdeyi kadınlarımızın gündüzleri dağda bayırda çalışırlarken de sürekli üzerlerinde taşımalarını başka türlü açıklayabilmemiz gerçekten olanaksızdır. Göçebeliğin bugün de davranışımızı neden etkilediğinin ve biçimlendirdiğinin önemli kanıtlarından birisi de galiba sandık ve sandık kavramının hala yaşamımız içinde taşıdığı önem ve anlam zenginliği olsa gerektir. Çünkü unutmayalım ki daha düne kadar evlerimizde yük sandıklarından, erzak sandıklarından, çamaşır sandıklarından, kokulu ardıç ağacından yapılmış üstü süslü, işlemeli, sedef kakmalı, beri çemberli çeyiz sandıklarından başka bir mobilyanın bulunmaması bir yana, sandık sözcüğü bizler için sigorta, banka, vezne anlamlarına da gelmektedir. Örneğin mal sandıkları vardır. Para genellikle sandık eminilerinden alınır. Banka emniyet sandığıdır. Sigorta emekli sandığıdır. Göçebeliğimizle ilgili bir diğer ilginç kanıt da bizce gömütlüklerimizdir. Gerçekten de Anadolu'nun köy ve kasabalarının o hüzünlü, boynu bükük, zavallı gömütlükleri, mezarlıkları, sözcüğün tam anlamıyla göçebenin mezarı olmaz özdeyişini sanki özellikle doğrular niteliktedir. Hepsi de telaşla kazılıvermiş bir çukura alelacele gömülmüş gibidirler. Kimsenin gömütle, gömütlükle, başucu taşıyla, gömme töreniyle filan uğraşacak zamanı kesinlikle yoktur, bellidir. Gene alelacele çevreden bulunuverip başucuna dikilmiş o düzgünce taşlarda, daha ilk karda, fırtınada yatıvermişlerdir bir yana. Burada gömülü olan kimdir, necidir? Öylesine önemsizdir ki. Oysa yerleşiklerin gömütlükleri öyle midir ya? Selçuklu ve Osmanlı gömütlükleri bile bu Anadolu gömütlüklerinden çok farklıdır. Kimi ölüleri için lahitler yapılmıştır, kimi ölüler için türbeler. Kimi ölüler için de anıtlar dikilmiştir. Gömütlerin baş uçlarındaki taşların biçimleri bile birbirine benzemez. Mermerden oyulmuş bu taşlardan hemen anlaşılır orada yatanın kimliği. Kadın mıdır, erkek midir, çocuk mudur, kimdir, necidir, hangi tarikattandır? Seyfiye sınıfından olanın taşına bir başka tür başlık işlenir. İlmiye sınıfından olanın başına bir başka tür. Her biri yontu değerindeki bu mermer taşların tepelerine oyulmuş sarıkların, külahların, başlıkların, takkelerin hepsinin bir ayrı anlamı, bir ayrı söylemi vardır yani. Çoğunun alnına da mevtanın kimliğiyle, rütbesiyle, derecesiyle ilgili yazıtlar oyulmuştur nakış nakış işlenerek. Anadolu'nun o yoksul kasaba ve kentlerinde bile bu Osmanlı gömütlükleri servili avlularıyla, camileriyle, çeşmeleriyle, taşlarıyla, türbeleriyle, yatırlarıyla hemen fark edilirler. Yemyeşildirler, bakımlıdırlar. Göçebenin kimliği de mi olmazmış ne? Gerçekten göçebenin yalnız mezarı değil bir ulusal kimliği de mi yokmuş ne? Çünkü şu son yarım yüzyıldır yaşadığımız bu büyük toplumsal depremin bir budumsal yanının da bulunduğundan, bir ulusal kimliğinin varlığından söz edebilmek galiba gerçekten olanaksız olsa gerektir. Kuşkusuz Anadolu'nun ıssız köşelerine zorla yerleştirilmiş Oğuz soyundan bu göçebe boyların, şehzadeler arasındaki taht kavgaları biraz uzayıp da yönetimlerin zayıfladığı fetret dönemlerinde hemen bu yetki boşluklarından yararlanıp ayaklandıkları Osmanlı tarihindeki nice örnekten zaten çok iyi bilinmektedir. 1950 yılındaki bu büyük toplumsal depreminde hiç beklenilmedik bir anda 27 yıllık CHP tek parti diktatının bir seçim oyunuyla ansızın paldır küldür yıkılıvermesinin yarattığı yetki boşluğuna bakılarak tıpkı fetret dönemi beylik ayaklanmaları gibi bir ayaklanma olduğunu öne sürmekte elbette olanaklıdır. 14 Mayıs 1950'de seçimi kazanan politik veya ekonomik herhangi bir bilimsel ilki üzerine kurulduğu bile kuşkulu, daha çok taşralı aydın, tüccar ve toprak ağlarına dayanan CHP kırgınlarının öfke partisi DP, Demokrat Parti iktidarının da bu yetki boşluğunu kapatmaya çalışmak şöyle dursun, oy uğruna bu ayaklanmayı kışkırtmış olması da büyük bir olasılıktır. Ama ne var ki 1950'lerde birden patlayıp yıllarca süren yaşadığımız bu büyük toplumsal depreminde yetki boşluklarına fırsat bilip talan özgürlüğünü elde etmek için bağımsızlık peşinde koşan aşiret beyliklerinin ayaklanmalarıyla doğrusu bu ya herhangi bir benzerliklerinin bile söz konusu olmaması gerektir. Yani bu toplumsal olgu bizce ilk kez çok partili seçimle gerçekleşen ülkedeki beklenilmedik bir iktidar değişikliğinin yarattığı yetki boşluğundan doğmuş basit bir ayaklanma, geçici, eğreti bir olay olarak düşünülmemelidir kesinlikle. Çünkü bu olayın tıpkı 11. yüzyıldan itibaren Orta Asya'dan Anadolu'ya yüzyıllarca dalga dalga akan o büyük göçler gibi bir büyük toplumsal olay olduğundan, bir büyük göç olayı olduğundan kuşku duyabilmek kesinlikle olanaksızdır. Kuşkusuz aralarında birçok ekonomik ve sosyal ilkesel benzerlikler bulunmasına karşın bu yeni göç elbette 11. yüzyıldaki göçler gibi gerçekleşmemiştir. Çünkü ne yeni toprakların fethi söz konusudur bu yeni göçte ne de varılacak yerlerdeki yerleşiklerle savaşmak söz konusudur. Dolayısıyla 1950'lerden itibaren kırsal kesimlerden kentlere doğru yıllar boyu dalga dalga gelen bu insanların ellerinde yay ve okları, Yağız atlarının üzerinde dört nala gelen saldırmaya hazır öncü savaşçı birlikleri yoktur önlerinde. Artlarında binlerce küçükbaş ve büyükbaş hayvan sürüsü, çoluk çocuk kapalı arabalara tıkışmış aşiretler halinde de göçmemişlerdir. Geçtikleri yerleri de etkisi gibi talan edip yakıp yıkmamışlardır. Fakat çok ilginçtir, kentlerin kuşatılması ve ele geçirilmesi yöntemleri bakımından bu iki göç arasında şaka bir yana gerçekten çok büyük benzerlikler de vardır. Örneğin bu yeni göçte de tıpkı eski göçlerdeki gibi alınacak kente hemen doğrudan saldırılmamış, kentler önce sessizce ağır ağır sabırla kuşatılmıştır. Yalnız aralarındaki tek fark şu ki, kentlerin çevrelerine artık savaş söz konusu olmadığı için eski çadırlı ordugahların yerine bu kez gecekondular kurulmuştur. Kentler gecekondularla kuşatılmıştır önce. Ve yıllar süren bu kuşatmalar giderek de daha yoğunlaşarak kentleri soluksuz bırakmış ve hepsinin kolayca ele geçirilmesini sağlamıştır. Bu yöntemle İstanbul bile öylesine kolay düşmüş, el değiştirmiştir ki. Demokrat Parti iktidarı da kentlerin gecekondularla kuşatılmasına engel olmak şöyle dursun, tam karşıtı hazine arsalarının bu göçebelerce yağmalanmasına göz yumarak ve sık sık gecekondu af yasaları, tapu dağıtma yasaları çıkarıp çarıklı politikacı kurnazlığıyla oy karşılığında bu yağmaları yasallaştırarak onlara destek bile olmuştur. Ancak bu göçle ilgili yüzyıllardır baskı altında tutulmuş bu insanların artık patlama aşamasına gelmiş toplumsal dinamiklikleriyle ilgili bir hükümet politikalarının varlığı da kuşkusuz söz konusu bile değildir. Hatta bu toplumsal birikimin bilincine vardıkları dahi söylenilemez. Yani DP hükümetlerinin bu toplumsal dinamiği planlı biçimde belirli kanallara aktarması filan şöyle dursun, göç DP hükümetlerini tıpkı bir sonbahar yaprağı gibi önüne katıp sürükleyip götürmüştür. Ama öte yandan da ilginçtir, böylesine büyük bir toplumsal olayın ansızın patlamasına neden olacak denli, örneğin 11. ve 13. yüzyıllardakiler gibi önemli somut bir etken de yoktur ortalıkta.